Ayrım 16, sayfa 191. Fon, mahfi eğilmez. Tarık banka şubesinden dışarı çıktı. Sorgulamanın tamamlanması için biraz daha zaman geçirmesi gerekiyordu. İleride arkadaşlarıyla sık sık gidip oturdukları bir kafe vardı. Oraya doğru yürüdü. Dışarıda oturmayı tercih etti. Bir Türk kahvesi söyledi, bir de sigara yaktı. Sakinleşmeye çalışsa da aklı Ayşe ile Serhat'ın yapacağı sorgulamadaydı. Bir ara Ayşe'yi telefonla aramayı düşündü, sonra onları kontrol ediyor gibi olmamak için vazgeçti. Farkında olmadan ikinci kahveyi de söyledi. Bu cinayet onu hem germiş hem de çok meraklandırmıştı. Altından Halim Bey'in çıkacağına emindi, sonunda dayanamadı ve öteki yardımcısını aradı. Ayşe ile Serhat'ın yaptığı sorgulamanın devam edip etmediğini sordu. Devam ettiğini öğrenince biraz daha oyalanmaya karar verdi. Bir süre sonra daha fazla bekleyemeyeceğini düşünerek kalktı, hesabı ödedi ve karakola doğru yürümeye başladı. Saatine baktı. 2 saate yakın zaman geçirmişti dışarıda. Karakoldan girip de odasına doğru giderken Ayşe ve Serhat'la karşılaştı. Ayşe, ne yaptınız?
Sorgulamayı bitirdik komiserim.
Tarık odasını işaret etti. Gelin çocuklar, dedi. Hep birlikte Tarık'ın odasına girdiler. Tarık heyecanını bastıramadı, bir ses tonuyla sordu. Ne oldu? Ayşe anlatmaya başladı.
Müdür önce inkar etmeye çalıştı. Şoför Mustafa'nın itiraf ettiğini anlatınca o da çözüldü. Müdür Resul buraya Almanya'dan gelmiş.
Almancı mıymış yani?
Evet, orada doğmuş büyümüş. Almanya'da Türklere ait bir kargo şirketinde çalışmaya başlamış. Buradaki de zaten Almanya'daki şirketin şubesi olarak kurulmuş. Geçen yıl Türkiye'ye gelmiş ve bu şubeye müdür olmuş. Kargo şirketinin sahibi Berlin'deki L cemaatiymiş. Kendisi de bu cemaatin üyesiymiş ve Mahmut'u da cemaatten tanıyormuş. Cemaatin reisi Hüsamettin Hoca'nın kendisine Mahmut'u siteye bıraktırması için talimat verdiğini, kendisinin de bu talimata uygun hareket ettiğini anlattı. Biz cemaatin dediğinin dışına çıkamayız, dedi. Gerçekte siteye bırakılacak bir kargo paketi olmadığını ama Mahmut'u oraya sokabilmek için sitede ikamet eden 2 müşteriye birer hediye paketi yollayıp sorunu çözdüğünü anlattı. Sonra da yemin ederek işin bir cinayete varacağını bilmediğini söyledi. Ben Mahmut'un o sitede oturan cemaat üyelerinden birine gizli ziyarette bulunacağını sanıyordum. Bazen böyle gizli ziyaretler yapılır ve bağışlar alınıp cemaate elden teslim edilir. Ben öyle bir şey sanmıştım, diye ağlayarak anlattı.
Tarık dehşet içinde dinlemişti anlatılanları. Ulan ne tarafa dönsek, nerede bir suçlu arasak, altından ya bir politikacı ya da bir cemaat çıkıyor. Bunlar nasıl Müslüman kardeşim, diye söylendi.
Ayşe, bunlar Müslüman falan değil komiserim, dedi. Bunlar bildiğiniz mafya.
Tarık yarı uzamış sakalını sıvazladı, düşüncelere dalmıştı. Bir süre öylece sessiz oturdular, sessizliği Tarık bozdu. Şimdi bu Hüsamettin Hoca mıdır nedir, bunun ifadesini alsan herif, benim böyle bir talimatım yok. İftira atıyorlar. Bunlar Alman polisinin bizden kurtulmak için uydurduğu yalanlar, deyip işin içinden sıyrılacak. Ve kabak bu müdürle şoförün başına patlayacak.
Haklısınız komiserim, dedi Ayşe.
O halde yapmamız gereken şey Mahmut'u yakalayıp sorguya çekmek. Nerede olduğunu belirlediniz mi? Ayşe ile Serhat birbirlerine baktılar. Serhat yanıtladı.
Mahmut Berlin'de yaşıyormuş. Cinayetten hemen sonra Almanya'ya dönmüş. L cemaatinin üst katındaki misafirhanede kalıyormuş.
Tarık'ın suratı asılmıştı. Canının sıkıldığı belli oluyordu. İşte bu kötü. Muhtemelen bu herifin çifte vatandaşlığı vardır ve Almanya onu sorgulamamıza izin vermez. Tarık kalktı, odanın içinde dolaşmaya başladı, sonra birdenbire Ayşe'ye döndü. Buraya kadar elde edilen bulguları ve alınan ifadeleri birleştirip tek bir dosya haline getirin. Bir kopyasını savcıya yollayalım. Bu iki herifi cinayete yardımcı olmaktan mahkemeye versin. Bir kopyasını da Alman polisine gönderelim. O kanaldan bu Mahmut'un ve ardından da duruma göre Hüsamettin Hoca'nın ifadelerini almalarını isteyelim. Sonrasına bakarız. Kumar borcu. Muhasebeci Ahmet B. kumara düşkündü. Kaç kez çalıştığı şirketin paralarını alıp kumara yatırmış, sonra da bir yerlerden bulup buluşturup aldığı paraları yerine koymuştu. Nazlı kocasının bu alışkanlığını fark ettiğinde onu vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi yapmış, ne var ki Ahmet defalarca söz vermesine rağmen kumardan vazgeçememiş, gizli gizli oynamaya devam etmişti. Ahmet son olarak şirket kasasından çektiği paralarla oynadığı oyunda da kaybetmiş, tefeci Bilal G'den borç almış ama ödeme zamanı geldiğinde borcunu ödeyememişti. Bilal G Ahmet'i sıkıştırdıkça Ahmet'in çaresizliği büyümüş, sonunda baskıya dayanamayarak tabancasını şakağına dayayıp tetiği çekmişti. Nazlı ve kızı eve döndüklerinde Ahmet'i elinde tabancası, yerde kanlar içinde cansız yatarken bulmuşlar ve hemen polisi aramışlardı. Ahmet'in elindeki silah kendi tabancasıydı. Polisin evde ve çevresinde yaptığı araştırmada olayın bir cinayet olduğuna ilişkin hiçbir bulgu bulunamamıştı. Otopsi sonuçları ölüm olayının çok yakın mesafeden ateş edilerek gerçekleştiğini gösteriyordu. Ahmet'in elindeki barut izi ve kafatasından çıkarılan kurşunun tabancasıyla balistik olarak eşleşmesi olayın intihar olduğunu kesinleştirmişti. İntihardan sonra polis Ahmet'in cep telefonu ve evindeki bilgisayarında yaptığı araştırmada bazı önemli bulgulara ulaşmıştı. Ahmet neredeyse bütün karşılaştığı olayları bilgisayarındaki dosyalara yazmıştı. Bilgisayar kayıtlarında slalom fonuyla da ilgili birçok bilgi, para yatırma belgesi ve yazışma yer alıyordu. Ahmet'in masasının çekmecesinde ayrıca Bilal G'den aldığı borçlara ilişkin senetlerin kopyaları vardı. Olayı inceleyen komiser Cumhur bu senetlerin sahibi olan tefeciyi ayrıca sorguya çekecekti. Yaptığı incelemeleri ve ulaştığı bulguları anlattığında başkomiseri slalom fonuyla ilgili bilgileri konuyu inceleyen Tarık komiserle paylaşmasında yarar olduğunu söylemişti. Cumhur bu öneriye uyarak Tarık'ı aradı. "Alo Tarık komiserim, merhaba ben E Karakolu'ndan komiser Cumhur. Bir intihar olayını inceliyoruz. Tefeciden aldığı borçları ödeyemeyen Ahmet adında birisi sonunda muhtemelen aldığı tehditlere dayanamayıp intihar etmiş. İşin o kısmını ben sorguluyorum. Kişinin cep telefonu ve kişisel bilgisayarında sizin soruşturduğunuz slalom fonuyla ilgili birçok bilgi, para ödeme makbuzu ve benzeri yazışmalar, belgeler olduğunu gördüm. Durumu başkomiserime aktardım. O da bu bilgileri sizin de incelemenizin yararlı olabileceğini ifade etti. O nedenle sizi arıyorum." Tarık kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra yanıtladı. "Nasıl yapalım? Bilgisayarı bana yollayabilir misiniz?" "Tabii yollarım ama biraz zaman alır çünkü bizim arkadaşlar üzerinde çalışıyor." Tarık biraz düşündü sonra "daha pratik bir şey yapalım. Ben sizin karakola gelip bilgisayar kayıtlarına hızlıca bir bakayım. Benim soruşturduğum mesele açısından işe yarar bir şeyler çıkarsa ilgili dosyaları bir bellek diskine kaydedip alırım. Böylece olay yerinde bulunan ve kanıt oluşturan bilgisayarı da karakollar arası dolaştırmamış oluruz." dedi. "Tamamdır komiserim, ben bütün gün buradayım. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz."
"Anlaştık, ben 1-2 saate kadar orada olurum."
Tarık konu edilen bilgilerin tam olarak neleri içerdiğini merak etmişti. Belki buradan bazı ipuçları çıkabilirdi. Sigara içme isteğini erteledikten sonra notlarına döndü ve yazdıklarını tekrar okumaya başladı. Bir süre sonra okuduklarına odaklanmadığını fark etti. Aklı bilgisayardaki kayıtlar meselesine takılmıştı. Saat 12'yi geçmişti. Cumhur komiserin yanına gitmeden önce bir şeyler atıştırmaya karar verdi. Karakolun yakınındaki lokantaya doğru yürümeye başladı. Trafik eski berbat haline dönmüştü. İlerideki kavşak büyük bir kamyonun girip manevra yapamaması sonucu tıkanmıştı. Kamyon manevra yapıp çıkmaya çalışıyordu ama önü ve arkası araba dolu olduğu için bunu beceremiyordu. Bütün arabalardan kafalar uzanmış, herkes birbirine bağırıyordu.
"Geri alsana hemşerim, görmüyor musun? Adam dönemiyor."
"Nereye alayım? Arkam dolu."
"Bu kamyonun burada işi ne?"
"Burası babanın tarlası mı?"
Zaman geçiyor, kavşağa gelen araç sayısı arttıkça sorun iyice çözülemez hale geliyordu. Tarık tipik İstanbul trafik sorunu. Herkes birbirine bağırıyor, iş birliğiyle olayı çözmeyi denemiyorlar diye zihninden geçirdi. Olaya el koyup yolu açmayı düşündüyse de hemen vazgeçti. Burada kimseye bir şey anlatmaya imkan yoktu. Bağırış çağırışlar arasında yürüyerek yoluna devam etti. Yemek düşüncesi giderek zihninden uzaklaşıyordu. En iyisi karakola dönüp bir araba alayım ve bir an önce gidip şu bilgisayar kayıtlarını inceleyeyim diye söylendi kendi kendine. Geriye döndü ve hızla yürüyerek karakola geldi, bir araba istedi. Polislerin hepsi görevdeydi. Arabayı kendisi kullanarak yola koyuldu. Allah'tan gideceği semt trafiğin ters yönündeydi. Yarım saat içinde F karakolunun önüne gelmişti bile. Arabadan indi, anahtarı kapıda bekleyen polise bırakıp içeri girdi. Cumhur komiser büyük salonda masasının başında oturmuş, evden getirdiği yemeğini yiyordu. Tarık'ı görünce ayağa kalktı.
''Hoş geldiniz komiserim, kusura bakmayın, sizin bu kadar erken geleceğinizi beklemediğim için bir şeyler yiyordum.'' dedi.
Tarık güldü. ''Komiserim, siz buyurun yemeğinizi yiyin, ben bilgisayara bakarım.'' Yandaki masa boştu ve üzerinde açık bir bilgisayar vardı. Cumhur,
komiserim bilgisayar bu. Tam da ilgili dosya açık zaten dedi ve devam etti. Yemek yemiş miydiniz?
Tokum ben, sağ ol. Ben şunu bir inceleyeyim.
Cumhur ısrar etti.
Yemeğimi sizinle paylaşabilirim.
Tarık teşekkür etti. Bana bir çay söylersen yeterlidir komiserim dedikten sonra bilgisayarın başına geçerek açık duran dosyayı incelemeye başladı. Ahmet bu dosyaya en başından itibaren slalom fonunun nasıl girdiğini, parayı hangi hesaba yolladığını, karşılığında gönderilen katılım belgesinin fotoğrafını, fondan alacağı ödemelerin miktar ve tarihlerini, ayrıca Halim Bey ve B Holding hakkında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yazmıştı. Burada çok ayrıntılı bilgiler yer alıyordu. Sanki bu bilgileri Ahmet'e içeriden birisi yazdırmış gibiydi. Bazı yerlerde parantez içinde BG harfleri vardı. Tarık başını ekrandan kaldırıp Cumhur'a döndü.
Cumhur komiserim, bu BG kısaltması neyi ifade ediyor, bilginiz var mı?
Evet komiserim, bunu araştırdık ve Bilal G olduğunu bulduk.
Şu ünlü mafya patronu mu?
Ta kendisi, sadece mafya patronu değil, aynı zamanda tefeci ve şimdiye kadar hiç hüküm giymemiş.
Çünkü işlerini hep başkalarına yaptırıyor. Yakalanan biri olsa da işin ucu hiç ona gitmiyor.
Adamlar onunla irtibatlı olduklarını söylemeyip suçu üstleniyorlar. Bu da onları hapiste kolluyor, ailelerine bakıyor.
Aynen öyle komiserim.
Peki bu olayla ilgisi neymiş?
Birkaç sorgulamanın sonucunda öğrendiğimiz şey şu. Bilal G. Ahmet'e borç vermiş. Ahmet kumara düşkün olduğundan aldığı borcu da kumarda yemiş ve geri ödeyememiş. Bilal G. bunu cezalandırmak yerine emrini almış ve kirli işlerinde kullanmaya başlamış. Zaten diğer adamlarının çoğunu da bu yolla kendisine bağlarmış. Bilal G. Ahmet'e para verip slalom fonuna kendi adına ortak olmasını istemiş. Böylece Bilal ortak olarak görünmeyecek ama kardan pay alacakmış. Bunları bilgisayardaki ikinci dosyadan okuduk. Ahmet hepsini tek tek yazmış.
İlginç.
Adam ayrıntılı not tutmuş.
Evet, böyle kumara ve maceraya düşkün bir adamdan böyle detaylı kayıt tutması beklenmez. Ama belki muhasebeci olduğu, belki de ileride kendisini kurtaracağını düşündüğü için bütün olayları tek tek yazmış.
Dediğin gibi muhtemelen kendisini bir şekilde garantiye almak için yapmıştır bunu.
Peki sonra ne olmuş da bu adam intihara kadar gitmiş? Yazılanlardan Ahmet'in aldığı paranın yarısını slalom fona yatırdığını, yarısıyla yine kumar oynadığını ve battığını tespit ettik.
Nasıl bir takıntı bu ya? Bir Çin atasözü vardı hatırladığım kadarıyla. Kumarda tanrılar bile kazançlı çıkmaz gibi bir şeydi.
Bilal G'ye durumu öğrenince Ahmet'i öldürmekle tehdit etmiş. Ahmet de onu bildiklerini basına açıklamakla tehdit etmiş. Bilal'in adamları iki kez Ahmet'in yolunu keserek onu dövmüşler, birinde bıçaklamışlar. Son olarak da kızını kaçıracaklarını söylemişler. Bilgisayarındaki son notunda kızını kaçırmaları ihtimalinin kendisini mahvettiğini yazmış. Kızına yönelik tehdidi öğrendiğinde eşi Ahmet'ten boşanmak ve kızının velayetini üstüne alıp annesinin yanına Adana'ya taşınmak istediğini söylemiş. Bu Ahmet'i çok üzmüş. Notlarında yıkıldım ifadesini kullanıyor. Anlaşılan o ki Ahmet bir yandan Bilal'in tehditleri, bir yandan da eşinin kızını da alıp gitmek istemesine daha fazla dayanamamış ve intihar etmiş. Tarık bir süre sustu, düşündü. Sonra aklına gelen soruyu sordu. Peki bu Bilal'le ilgili ne yapacaksınız? Cumhur ayağa kalktı, Tarık'ın yanına geldi, eğildi ve alçak sesle "Komiserim," dedi. "Yukarıdan başkomisere talimat gelmiş. Bu olay intihar olarak kapanacak. Bu işin arkasını önünü kurcalamayın," demişler. "Elimiz kolumuz bağlandı. Şimdilik duruyoruz. Aslına bakarsanız adama bu aşamada bir suç yüklemek de kolay değil." Tarık derin derin iç geçirdi. Yıllar önce benzer baskıları kendisi yaşamıştı. Bu mafya çeteleriyle siyasetçilerin ilişkileri memleketi mahvediyor diye söylendi. Cumhurbaşını salır, haklısınız komiserim. Tarık dosyaları bir bellek diskine yükledikten sonra kalktı. Dışarı çıkarken Cumhur'a, Cumhur komiserim dedi, bu konuda bir gelişme olursa bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Elbette komiserim, merak etmeyin. Bağlantılar. Savcı Mehmet ile Komiser Tarık, Osman Bey'in intiharı ve Şule Hanım'ın öldürülmesi olayları üzerinde birlikte çalışıyorlar, ellerindeki bilgileri karşılaştırıyorlardı. Bütün bulguların slalom fonuna ve Halim Bey'e işaret ettiği konusunda hemfikirdiler. Ne var ki slalom fonunun yapısı konusunda ayrıntılı bilgileri yoktu. Bu konuda ilerleyebilmeleri için Tarık, savcıya Murat'tan söz etmeye karar verdi. Önce onun hakkında Savcı Mehmet'e bilgi verdikten sonra Murat bu olayın mağduru konumundaki kişilerin davalarına bakan hukuk bürolarına işin finansal ve hukuki yönlerinin nasıl birlikte ele alınacağı konusunda danışmanlık yapıyor dedi ve devam etti. Ayrıca Maliye Bakanı ona bu fonla ilgili gizli bir inceleme görevi vermiş ama sonra bu görevden almış. Savcı şaşırmıştı. Allah Allah, maliye böyle işleri kendi müfettişleriyle yapar. Dışarıdan adam tutmaz ki. Haklısınız ama meselenin medyaya düşmesini önlemek istemişler. O nedenle bu görevi eski bir maliye müfettişi olan ve bu konularda çok deneyime sahip bulunan Murat'a vermişler. Bu Murat K ile bir ara beni de tanıştır. Hep birlikte oturup bu meseleyi enine boyuna konuşalım. Çok iyi olur. Bize birçok konuda katkı yapabilir. İsterseniz şimdi davet edelim. Uygunsa gelsin, görüşelim. Bakalım hepimizin bildiğini bir araya getirince nereye varacağız? Tarık telefonu çıkardı ve Murat'ı aradı. Murat'a savcının yanında olduğunu ve meseleye hep birlikte bakmalarının iyi olacağını düşündüklerini, zamanı varsa hemen gelip gelemeyeceğini sordu. Murat'tan olumlu yanıt alınca telefonunu kapadı, savcıya döndü. Bir toplantısı varmış, onu asistanına devredip gelecek, az sonra orada olurum dedi. Murat gelinceye kadar Mehmet ve Tarık olayları gözden geçirmeye devam ettiler. Savcılık sekreteri kapıda göründüğünde saat 3'ü geçiyordu. Murat Bey geldi efendim, sizinle randevusu varmış. Evet evet, buyursun. Murat içeri girdi. Tarık, hoş geldin Murat dedi. Savcı Mehmet Bey'i tanıştırayım. Tanışma faslından ve kahveler söylendikten sonra Tarık, Murat dedi, slalom fonu çevresindeki intihar olayı ve cinayetle ilgili olarak olayın birçok yönü aydınlandıysa da fonun yapısı tam olarak ortaya çıkmadı. Ayrıca fonun siyasetçilerle bağlantısı hakkında bazı şeylerden söz etmiştin ama o dönemde ayrıntıları konuşamamıştık. Muhtemelen şimdi çok daha fazla şey biliyorsun, bize anlatabilir misin? Anlatayım komiserim. Kahveleri getiren çocuğun fincanları bırakıp odadan çıkmasını bekledikten sonra Murat, ''Sayın savcım, ben çocukluğumdan beri tıpkı sizin yaptığınız gibi şemalarla çalışmayı severim.'' diye söze başladı ve duvardaki panoda yer alan haber kesiklerinin birbirleriyle bağlantılarını işaretleyen çizgileri gösterdi. Tarık da panoya bir daha baktı ve ilk izlenimi değişmedi. Karma karışık duran bu panodan aslında bir sonuca ulaşmak mümkün görünmüyordu ona göre. İçinden Murat bunu beğenmiş olamaz ama dur bakalım nereye varacak diye geçirdi. Murat devam etti. İzin verirseniz beyaz tahtanızı kullanarak bir ilişkiler şeması çizmek isterim. Elbette Murat Bey, buyurun. Murat ayağa kalktı, marker kalemi aldı ve elindeki bir kağıda bakarak beyaz tahtaya fonun ilişkiler şemasını çizdi. Ve bu şemanın burada bir şekli var, şöyle... Slalom fonu demiş, fon yöneticisi Ramazan P. İkinci ortaklar. Şule Hanım öldürüldü. Asuman Hanım. Osman Bey intihar etti. Eski başbakan kardeşi yoluyla gizli ortak ve nokta nokta nokta devam ediyor. Esas ortak olarak Halim Bey. Fondan pay alanlar. Fon belgesi alanlar yaklaşık 5000 kişi, kamu görevleri yaklaşık 1000 kişi, L cemaati yaklaşık 500 üyesini ortak etmiş ve diğerleri nokta nokta ile belirtilmiş. Mehmet şemaya uzun uzun baktıktan sonra güzel özetledi. Tabii bu şemaya fonu gerek reklamlarla, gerekse televizyon programları ya da medyadaki yazı ve yorumlarıyla överek insanların katılmasını sağlayan siyasetçiler, ünlüler ve diğer bazı kişiler dahil değil. Onları da katmak gerekir. Yalnız eski başbakanın gizli ortak olarak göstermeniz bana çok ilginç geldi. Gerçi gazetelerde böyle bir iddiayı dile getirdiler ama kanıt yok ortada. Anlatacağım savcı bey. 16. ayrımın sonu. Sayfa 202.